Ayrım 10.
Görüldüğü gibi ideolojilerde kapalı bir döngüsellik vardır. İdeolojilerin yeni toplumsal koşullar ve olgular karşısında, değişmeler karşısında kendilerini yenileyememeleri bundandır. İdeolojilerde çoğu zaman temelindeki teorisine uymayan unsurlar vardır. Bazen ideolojilerin hangi teorinin modeli oldukları bile belli olmaz. Teorilerden modele yani ideolojilere geçilirken bazı noktalar abartılır, bazı noktalar da ihmal edilir. Böylece ideolojilerde teorideki esneklikler değişebilirler, yok olur. Katılaşmış, kalıplaşmış bir sistem ortaya çıkar. Burada önemli olan şudur. Önce belirli bir dünya görüşü ortaya atılır, sonra da bu dünya görüşünü gerçekleştirmek ve egemen kılmak için eyleme geçilir. Teoriler olması gerekenlere, ideallere, değer yargılarına değil, her zaman gözlemi yapılabilir ve ölçülebilir olgulara ve olgusal ilişkilere dayandığı zaman bilimsel bir teori elde edilmiş olur. Marksizmin teorisi bilimsel bir teoridir. Bu teoriden çıkarılan ideoloji ise öteki ideolojilere nazaran bilimsel bir niteliğe sahiptir. Bilimsel görüşler doğrudan ya da dolaylı olarak sosyal ilişkilere değindikleri ölçüde incelenen sosyal kuruluşun ideolojisinin, başka deyişle o kuruluşun sosyal düşünceleri bütününün bir kısmını meydana getirirler. Başka deyimlerle bilimsel görüşler kapsadıkları düşünceler sosyal düşünce karakterinde olduğu yani insanların sosyal ilişkilerini doğrudan ya da dolaylı olarak değerlendirirken dayandıkları düşüncelerden olduğu ölçüde ideolojinin bütünleyici kısmıdır. Özellikle sosyal bilimler konusundaki görüşler bu karakterdedir. Bu bilimlerin konusu sosyal ilişkilerdir. Öne sürdükleri sosyal ilişkilere ilişkindir ve bu ilişkilerin değerlendirilmesinde doğrudan ya da dolaylı tarzda etkide bulunurlar. Sosyal bilimler demek ki belli bir tarz kuruluşta mevcut ideolojinin bir kısmıdır. Deriz ki bunlar ideolojik bir karakterdedir. Dipnot, Oscar Lange, Ekonomi Politik 4, Ekonomi Politik'te Akımlar ve Bilimsel Bilgilerin Belirlenmesi, sayfa 120. Marksist teori ve buna dayanan ideoloji, olgularla ilişkilerini kesmediği, yeni olguları ve toplumsal koşulları dikkate aldığı ölçüde bilimseldir. Sosyalizmin değer yargıları ile ilgili yönü de vardır. Bilimsellik, Marksizmin dayandığı değer yargılarında değildir. Ekonomik ve toplumsal güçleri çözümleyiş biçimindedir. Artı değer kavramıyla kapitalizmin çözümlenişinin yapılması, toplumdaki sınıf ilişkilerinin çözümlenişi, toplumların gelişim doğrultusunun saptanması vesaire Marksizmin bilimsel yönüdür. Marksizm doğaya, topluma, tarihe ve insana bir bakış yöntemidir. İnsanların insan oldukları için eşitliği, halkların ve ulusların eşitliği, hakim sınıfların zulüm ve hegemonya yönetimlerine karşı çıkmak gerektiği gibi önermeler ideolojik önermelerdir. Bilim önce genelin sonra olanın bilimidir. Dileklere, tutkulara, duygulara, ön yargılara, değer yargılarına ve kişisel çıkarlara bağlı bir ideoloji, nesnel gerçeğin bağımsızlığını giderir. Nesnellik sorunu gerçekliğini kaybeder, bilimsel bilgi kesin bir bilgidir. Fakat kesin bir sonuç değildir. Şu halde bilimler ilerledikçe kesinlikle değişecektir. Dipnot, Doğan Ergün, Sosyoloji ve Tarih, sayfa 40. Bilimsel bilgiye ulaşmak içinse nesnellikten hiçbir zaman ayrılmamak gerekir. Demek ki Marksist teorinin bilimselliği yeni olgular ve yeni toplumsal koşullar karşısında takındığı tavırdan ortaya çıkmaktadır. Yeni olgular ve yeni toplumsal koşullar karşısında yeni yeni fikirler üretilmektedir. Marksizmin ortaya koyduğu bilgilerin yanılmaz, sarsılmaz ve kesin bilgiler olduğunu söylemek onu bir dogma, bir din haline getirir. Somut durumların yani somut koşulların somut tahlili ilkesi, yanılmazlık, sarsılmazlık, kesinlik anlayışı ile çelişen bir davranıştır. Örneğin, sosyalizmin tek ülkede kurulup kurulamayacağı sorununu ele alalım. 1840 yıllarında Marx ve Engels, sosyalizmin tek ülkede kurulamayacağını belirtiyorlardı. Kapitalizmin o zamanki koşullarını tahlil eden Marx ve Engels böyle bir sonuca varıyorlardı. Dipnot, Marx Engels, Komünist Manifesto, Çeviren Süleyman Aslan, Bilim ve Sosyalizm Yayınları, Ankara 1976, J.Q.S. Doglok, 1. Enternasyonel, Çeviren Ö. Ufuk, Öncü Kitabevi, sayfa 13-40. Fakat 1920'lerde Lenin ve Stalin, Rusya'da sosyalizmin kurulabileceğine karar verdiler. Dünyadaki tekelci kapitalizmin tahlili sonucunda böyle bir düşünceye vardılar. Bu sırada Zinoviev, Troçki ise Marx'a ve Engels'e dayanarak tek ülkede sosyalizmin kurulamayacağını, Avrupa'da devrim gerçekleşmeden Rusya'da kurulan sosyalizmin yaşayamayacağını ifade ediyorlardı. Lenin ise bu tür kişileri dogmatik olmakla suçluyordu. burada özellikle koşullar değişince sonuçların da değişebileceği konusu üzerinde duruyordu. Somut koşulların somut tahlilini öneriyordu. Dipnot, Stalin, Leninizmin ilkeleri, çeviren Muzaffer Kabagil, Sol Yayınları, 2. basım, Ankara 1974, sayfa 159-173, Isaac Dulcher, Stalin, Cilt 1, çeviren Selahattin Hilav, Ağoğlu Yayın Evi, İstanbul 1969, sayfa 328-425, Isaac Dulcher, Troçki, Cilt 2, çeviren Rasih Güran, İstanbul 1970, sayfa 786, Troçki, Hayatım, çeviren Müntekin Ölçmen, Köz Yayınları, İstanbul 1975, sayfa 509-526, SBKP Tarihi, Aydınlık Yayınları, 2. basım, İstanbul 1975, sayfa 276-302, Bertrand Wolff, Devrim Yapan 3 Adam, çeviren Ünsal Oskay, TSİ'de, Ankara 1969, sayfa 705-729, Henri Lefebvre, Lenin'in Hayatı, Filozofik, Ekonomik ve Politik Düşüncesi, Cilt 2, sayfa 444-449, Lenin'in bazı kişileri dogmatiklikle suçlaması hakkındaysa bakınız Lenin, Ulusların Kaderlerini Tayin Hakkı, çeviren Muzaffer Ardoz, Sol Yayınlar, 2. basım, Ankara 1975, sayfa 100-109, Lenin Ne Yapmalı, çeviren M. Kabagil, Ankara 1968, sayfa 11-38, Lenin, Revizyonizme, Oportunizme ve Dogmatizme Karşı 1, çeviren Yavuz Çağlar, Odak Yayınları, Ankara, Tarihsiz, sayfa 45-72. Önemli sorunlardan biri de sürekli devrim üzerinedir. Lenin bu konuda da Bolşevikleri suçlayan Kalski, Hilferding, Martov, Çernov, Hilkit, Lenge, MacDonald, Turati gibi sosyalistleri de dogmatik olmakla suçlamaktadır. Bunlar da Marx ve Engels'in 1840'larda ortaya attıkları fikirlere sıkı sıkıya sarılarak 1910 yıllarındaki bir somut durumu çözümlemeye çalışmaktadırlar. Lenin ise somut koşulların somut tahlilini yaparak 1840'larda ifade edilmiş fikirlere günün koşullarında canlılık verdiğini belirtmektedir. Dipnot, Stalin, Leninizmin ilkeleri, sayfa 119-121, Henri Lefebvre, Lenin'in hayatı, filozofik, ekonomik ve politik düşüncesi, sayfa 460-470. Bütün bunlardan anlaşılmaktadır ki, Marksizmin teorisini geliştiren, onu bilim yapan temel unsur, somut koşulların somut tahlilidir. Bu bakımdan Marksizmin bilime her türlü katılığa karşıdır. Örneğin, Rusya'da Stalin döneminde Asya üretim biçimi kavramının yasak edilmesi, dipnot, Asya üretim biçimi hakkında bakınız Marx, Kapitalizm Öncesi Ekonomi Şekilleri, Sol Yayınları, Ankara 1966, Chesnokes ve Arkadaşları, Asya Tipi Üretim Tarzı, çeviren İrvem Keskinoğlu, Ant Yayınları, İstanbul 1969, Ön Söz, Selahattin Hilav, sayfa 10-12, Maurice Godolier, Asya Tipi Üretim Tarzı, çeviren Atilla Tokatlı, Sosyal Yayınları, İstanbul 1966, Selahattin Hilav, Asya Tipi Üretim Tarzı, Eylem, Mart 1965, Sencer Divitçioğlu, Asya Tipi Üretim Tarzı ve Osmanlı Toplumu, İÜİF, İstanbul 1969, Muzaffer Sencer, Osmanlı Toplum Yapısı, Ant Yayınları, İstanbul 1969, Oya Sencer, Asya Tipi Üretim Tarzı ve Bir Tuzak, Ant, Sayı 3, Temmuz 1970, Sayfa 70-84. Konuşulmaması, Marksizmin bilimsel teorisinin katılaşmasına sebep olmuştur. Üretim biçimlerinin aşamalı gelişmesinde Asya üretim biçimi kavramının şemadan çıkarılması, ille de şemaya göre düşünmek zorunluluğu bilgi üretimini de kısıtlamıştır. Bilimi geliştiren en önemli etken somut koşulların somut tahlilidir. Buysa örneğin 1920'lerde Rusya'da geçerli olmuş bazı bilgileri günümüz koşullarında herhangi bir yerde uygulamamak demektir. O günkü koşullarda geçerli olmuş bilgilerin, doğrulanmış bilgilerin bugün de geçerli sayılması, doğrulanması anlamına gelmez. İşçi sınıfının hiç teşekkül etmediği sömürge ülke veya bölgelerde işçi sınıfı fiili öncülüğünde hareketler önermek, somut koşulların somut tahlilini yapmamak demektir. Yine bunun gibi alt yapı, üst yapı arasındaki ilişkiler üzerinde de dikkatle durulması gerekir. Üst yapının alt yapı tarafından biçimlendirildiğini söylemek yetersiz kalmaktadır. Üst yapı kurumlarının, örneğin ideolojilerin de alt yapı ilişkilerinin gelişmesini nasıl etkilediği dikkatle ortaya konulmalıdır. Şemalara göre düşünmeye çalışmak insanı dogmatik yapar. Dünyanın herhangi bir yerinde bu şemalardaki süreçlere uygun gelişmeler göstermeyen toplumlar bulunabilir. Genel doğruların dünyanın her yerinde şemalardaki gibi aynı şekilde süreçler göstermesi beklenemez. özel durumların çok farklı özellikler gösterdiğini, genel durumlara nazaran çok farklılaşmış olduğunu unutmamak gerekir. O halde özel durumların genele nazaran ne kadar farklılaşma gösterdiğini, bu farklılaşmanın nedenlerini yeniden yapılacak incelemelere göre anlayabiliriz. İdeolojiler, belirli bir zaman ve mekan boyutu içinde, belirli toplumlar için ortaya atılırlar. Fakat daha sonraları bu ideolojiler, başka toplumlar tarafından da ithal edilip uygulanabilir. Böylece, esas ideolojinin taklitleri diyebileceğimiz ideolojiler ortaya çıkar. Bunlar ikinci, üçüncü dereceden ideolojilerdir. Örneğin, Batı Avrupa toplumlarının tarihsel bir süreç içinde kendi özel yapıları için ortaya çıkardıkları kapitalist sistemin ideolojisi, Avrupa dışındaki ülkelerde veya geri bırakılmış olan ülkelerde başka biçimlerde uygulanmaktadır. Yine Batı Avrupa ülkelerinde kapitalizmin üst yapı kurumları olarak oluşan ve ideoloji olarak isimlendirilen bütünsel istemler, 3. Dünya adı verilen bazı ülkelerde bambaşka biçimlerde uygulama olanakları aramaktadır. Batı Avrupa toplumlarında kapitalizmin üst yapı kurumları olarak ortaya çıkan bütünsellik içinde insan hakları, kamu hürriyetleri, eşitlik, demokrasi gibi fikirler burjuva demokratik anlamda çok önemli olduğu halde bunları taklit eden toplumlarda bu fikirlere zaman zaman hiç önem verilmemektedir. Aynı şekilde komünist partilerinin iktidarda bulunduğu Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği, Çin Halk Cumhuriyeti, Yugoslavya Federatif Cumhuriyeti, Arnavutluk, Doğu Avrupa ülkeleriyle bunlar dışındaki ülkelerde komünist ideolojide farklı uygulamalar görülmektedir. Özellikle 3. Dünya diye bilinen bazı ülkelerde bu ideoloji temel dayanağı olan teorilerden tamamen koparılmış bir şekilde uygulanmaktadır. Örneğin, Arap sosyalizmi veya Baasçılık olarak bilinen fikir gelişiminin hem kaynağı hem de hedefi Arap ulusal birliğini geliştirmektir. Sosyalizmin temelinde duran sosyal eşitlik anlayışı bu tür bir ideolojinin uygulanmasında ikinci, üçüncü planda yer almaktadır. Yine bu tür ideolojileri uygulayan ülkeler dış dünyaya karşı çok radikal, dönüşümcü göründüğü halde içte koyu bir askeri diktatörlüğün uygulayıcısı olarak ortaya çıkmaktadır. Toplumun sosyoekonomik yapısı konusunda dönüşümcü, radikal tedbirler getirici rolleri yoktur. Orta Doğu'da bu tür siyasal ideolojileri kullanan hükümetler, dünya kamuoyunda kendilerine sosyalist veya sosyalist benzeri bir görünüm vererek, içte uyguladıkları antisosyalist, ırkçı ve sömürgeci eylemlerini gizlemeye çalışmaktadırlar. Dipnot, burada Arap Ulusal Birliği'nin teşekkül üzerinde durmak önemli bir sorundur. Arap Ulusal Birliği için gayret gösterilmesi elbette ilerici bir tutumdur. Bu bakımdan eleştirisi yapılan konu bu değildir. Eleştirilen ve mücadele verilen konu, Arap Ulusal Birliği'nin geliştirilmesi maskesi altında Kürt uluslaşmasının parçalanması ve geciktirilmeye çalışılmasıdır. Burada belirtilmek istenen kapitalist sistemlerin her ülkenin somut koşullarına göre uygulanacağı şeklindeki genel doğru değildir. Kapitalist veya sosyalist sistemi uygulamaya çalışan 3. Dünya ülkelerinde kapitalist veya sosyalist uygulamanın temelindeki teorisinden oldukça önemli bir kopukluk göstermesidir. Halbuki bu sistemlerin ortaya çıktığı ülkelerde böyle bir kopukluk söz konusu değildir. Türkiye'de uygulanan Kemalist ideolojinin teorik kaynakları Fransız devriminde rol oynayan Rousseau'nun düşüncelerine kadar gider. Fakat 19. yüzyıl sonlarından itibaren Osmanlı aydınlarını etkileyen esas fikir akımı pozitivizmdir. Pozitivizm, Fransız sosyoloğu Auguste Comte 1789-1855 tarafından biçimlendirilmiş toplumsal ve siyasal bir felsefedir. Pozitivizm aslında gelişen kapitalizmin gereklerine göre oluşturulmaya çalışılan sağa dönük bir felsefedir. Bu görüşe göre bilim sadece duyularımızla algıladığımız deney ve gözlemlerin konusu olan olgularla uğraşır. Bu olgular ancak başka olgularla açıklanabilir. Kavramlar gerçek dışıdır. Nesnelerin bizatihi kendileri de bilinemez. Bu bakımdan zaten bilinemeyen ve bilinemeyecek olan şeyler de bilim konusu dışındadır. Demek ki pozitivist görüş olguları duyumlara indirgiyor, nesnel gerçeği reddediyor. Nesnel gerçeğin bilinemeyeceğini söylüyor. Etrafımızda olup biten olgular ne ruhçulukla ne de maddecilikle açıklanabilir. Ancak başka olgularla açıklanabilir diyerek, gözleme ve olgulara önem vermekte ise de nesnel gerçeğin bir bütün olarak kavranamayacağını ileri sürmektedir. Bu da bir tür idealizmdir. O halde pozitivizm bilimciliği savunduğu halde bilinemezcidir. Yani agnostiktir. Nesnel gerçeği inkar ederek bilgiyi insanın bilincine indirger. Bu bakımdan idealisttir. Nitekim tarih boyunca insanın bilgilenme safhalarını gösteren üç hal yasasında bu idealizmi görmek mümkündür. teolojik olarak isimlendirilen birinci halde insanlar olayları üstün iradelerin yönettiğini sanıyordu. Fakat bu üstün iradeler insan iradelerine benziyordu. Üç hal yasasının ikinci safhası ise metafizik olarak isimlendirilmektedir. Bu safhada insanlar kendilerine ve kendi iradelerine benzettikleri tanrılar yerine daha soyut kavramlar koydular. Olayları bu soyut kavramla açıklamaya çalıştılar. Üç hal yasasının üçüncü safhası ise pozitiftir. Burada ise olgular gözlemlere, deneylere dayanılarak inceleniyor ve yine gözlem ve deneye dayanan başka olaylarla açıklanıyor. Pozitivistlere göre insanlık, ruhçulukla, spiritüalizm ve maddecilikle, materyalizm, uğraşarak boşuna vakit kaybetmiştir. İnsanlık bu iki bilinmezin ikisine de sırt çevirmelidir. Üçüncü yol olan pozitivizmde yürümeli ve bu yolda karar kılmalıdır. İnsanlar sadece gözleriyle görebildiği, elleriyle tutabildiği olguları ve şeyleri incelemekle yetinmelidir. Pozitivizme göre tarih boyunca bilimde bu üç safhayı geçirmiştir. Her bilim kendisinden önceki bilimlerden etkilenmektedir. En karmaşık bilim olan sosyoloji metafizikten ancak pozitif bilim kurtarabilir. Tarihsel olaylarda, biyolojik olaylardaki zorunluluğun aynı olan bir zorunlulukla birbirlerini doğrular. Pozitif bilimden başka bilim yoktur. İnsanlığa, insan sevgisinden doğan yeni bir insanlık dini gereklidir. Bu din, hiçbir insanüstü varlığa dayanmamalıdır. Pozitif olan bu din, teoloji olduğu kadar metafiziğe de sırt çevirmelidir. İnsanlık dini nereden geldiğimizi, nereye gideceğimizi düşünmemelidir. Hayatımızı daha iyi yaşanır bir hale getirmek için çalışmalıdır. Bunun yolu da birbirimizi sevmek ve birbirimiz için yaşamaktır. İnsanlığı bir insanı sevdiğiniz gibi seviniz. Görüldüğü gibi pozitivizm, olgu, gerçek, deney gibi kavramlardan söz etmekle beraber sonuçta idealist bir saplantı içine girmektedir. Bilimciliğe çok önem verdiği halde nesnel gerçeği bilinemez saymakla bilime karşı durmaktadır. Pozitivistler ne materyalist ne de idealist olduklarını fakat amplik olay ve olguları incelemekle yetindiklerini, bilim adamı olduklarını söylerler. Oysa bu sözler idealizm ile aynı kapıya çıkmaktadır. Pozitivistler nesnel gerçeğin bilim tarafından kavranamayacağını söylemekle maddi alemden kopmakta, kendi bilinçleri içine kapanmaktadır. Nitekim pozitivizm sonunda açık ya da gizli idealizmin zorunlu sonucu olan öğütçülüğe varmaktadır. İnsanlara insanlık dini, idealizmi, dipnot, burada söz konusu olan idealizm, felsefi idealizmdir, ahlaki idealizm değil. Ahlaki idealizm değer yargılarına, normlara dayanır. Daha çok günlük yaşantıdaki davranışlarla ilgilidir. Felsefi idealizm ise bir düşünce yöntemidir, metafiziktir. Felsefi idealizm bilinci ve düşünceyi esas sayar. Maddenin bundan sonra geldiğini söyler, yani maddenin düşünceden türediğini belirler. Felsefi materyalizm ise bilincin madde tarafından şekillendirildiğini ifade eder. Felsefi bakımdan materyalist olan bir kişi, ahlaki bakımdan idealist olabilir. Felsefi bakımdan idealist olan birçok kişinin, ahlaki bakımdan materyalist olmaları gibi. Bu konuyla ilgili olarak bakınız Politzer, Felsefenin Başlangıç İlkeleri, sayfa 21 ve devamı, sayfa 34-35. Ve sevgi, saygıyı öğütlemektedir. Dipnot, Orhan Hançerlioğlu, Felsefe Sözlüğü, Varlık Yayınları, İstanbul 1967, sayfa 273-276, Auguste Comte'un Öğretisi ve Pozitivizm hakkında bakınız Auguste Comte, Pozitif Felsefe Dersleri, çeviren Ümit Meriç, Sosyoloji Dergisi 1920, 1964-1966, sayfa 213-258, Hans Freyer, Sosyolojiye Giriş, çeviren Nermin Abadan, SBF, Ankara 1957, sayfa 45-52, Hans Freyer, İçtimai Nazariyeler Tarihi, çeviren Tahir Çağatay, ikinci basım DTCF, Ankara 1968, sayfa 33-55 ve sayfa 241-248, Z. Fahri Fındıkoğlu, İçtimaiyat 2. Cilt Metodoloji Nazariyeleri, İÜİF, İstanbul 1962, sayfa 235-305, Doğan Ergün, Sosyoloji El Kitabı, sayfa 36-43, Barlas Tolan, Toplum Bilime Giriş, Kalite Matbaası, Ankara 1975, sayfa 11-15, Cavit Orhan Tütengil, Sosyal Bilimlerde Araştırma ve Metot, 3. basım, İÜİF, İstanbul 1975, sayfa 50-55, Hamide Topçuoğlu Hukuk Sosyolojisi Dersleri, Sosyoloji Açısından Hukuk. 2. basım, AÜHF, Ankara 1963, sayfa 429-473. Tarık Özbilgen, Eleştirel Hukuk Sosyolojisi Dersleri, Cilt 1, İÜHF, İstanbul 1971, sayfa 455 ve devamı. Necip Aslan, Çağımızı Hazırlayan Düşünce, Varlık Yayın Evi, İstanbul 1967, sayfa 141-154 ve 222-235. Hilmi Ziya Ülken, Türkiye'de Çağdaş Düşünce Tarihi, Selçuk Yayınları, İstanbul 1966, sayfa 200-230. Alfred Weber, Felsefe Tarihi, çeviren Vehbi Eralp, 3. basım, Remzi Kitabevi, İstanbul 1964, sayfa 396-405. Macit Gökberk, Felsefe Tarihi, Bilgi Yayın Evi, Ankara 1967, sayfa 557-565. Emre Kongar, Toplumsal Değişme, Bilgi Yayın Evi, Ankara 1972, sayfa 71-78. Adnan Adıvar, Tarih Boyunca İlim ve Din, sayfa 421-432. Auguste Comte, Pozitivizm İlmihali, çeviren Peyami Erman, İstanbul 1952. Nurettin Şazi Kösemihal, Sosyoloji Tarihi, İÜEF, İstanbul 1956, sayfa 144-159, 159-175. Nurettin Şazi Kösemihal, Durkheim Sosyolojisi, Remzi Kitabevi, İstanbul 1971, sayfa 19-27. Ziya Gökalp, İçtimaiyat, Fransız Sosyolojisi ve Emile Durkheim, Küçük Mecmua, Cilt 1, sayı 20, 1338, sayfa 11-15. Ziya Gökalp, Garp Meselesi, Küçük Mecmua, Cilt 1, sayı 25, 1338 ve daha sonrakiler. Ziya Gökalp, Avrupa'daki İçtimai Buhranın Sebebi, Küçük Mecmua, Cilt 1, sayı 31, sayfa 13-14. Pozitivist bilginin özelliği, sadece bugünün, bugünkü mevcut durumun bilgisi olmasıdır. Olguların ve olgusal ilişkilerin betimleme ve açıklamalarını bugünkü görünüşlerine göre yapmaktadır. Böyle olunca örneğin toplumsal bilimlerin tarihsel olma özelliği gözden uzak tutulmaktadır. Bugünkü olgulara ve olgusal ilişkilere geçmişin etkileri belirtilmektedir. Ayrıca pozitivist bilgi gelecek hakkında da hiçbir öngörüde bulunamamaktadır. Sadece bugünkü olguları saptamakla yetinmektedir. Olguların sadece dış görünüşleriyle uğraşıp onlara hayatiyet ve canlılık veren iç çelişmelerle bu çelişmelerin çözümlenmesiyle uğraşmamaktadır. Dipnot, Nusret Hızır Pozitivizm adı üzerine felsefe yazıları, sayfa 281-286. Bütün bunlardan anlaşılacağı üzere pozitivizm, son tahlilde sağa dönük olan bir görüştür. 1830-1848 ihtilallerinin Avrupa'yı kasıp kavurduğu bir zaman süreci içinde oluşturulmaya çalışılmıştır. Bu zaman sürecinin en önemli özelliklerinden biri materyalist dünya görüşünün kök salmasıdır. Yeni bir güç olarak gelişen ve gittikçe kuvvetlenen işçi sınıfının görüşü haline gelmesidir. Kemalist ideolojinin fikirsel dayanaklarının pozitivist görüş olduğu ileri sürülmektedir. Dipnot, Taner Timur, Türk Devrimi Tarihi Anlamı ve Felsefi Temeli, SBF, Ankara 1968, sayfa 112-117, Taner Timur, Türk Devrimi ve Sonrası, 1919-1946, Doğan Yayın Evi, Ankara 1971, sayfa 127-142, Doğan Avcıoğlu, Milli Kurtuluş Tarihi 3, İstanbul 1974, sayfa 1351 ve devamı, Mete Tunçay, Dogmatizm, AG, Tebliğ, sayfa 3 ve devamı, Bahri Savcı, Atatürkçü Demokrasi ve Bilim Politikası, SBF'de, Cilt 27, sayı 3, Cem Sarı Armağan, sayfa 458.